Ayrım 17. Üçüncü ikiz Ken Follett, sayfa 193. Sonuncu soru yanıt formunu da bitirdikten sonra bu kadar sabırlı olabildiğiniz için çok teşekkür ederim Mr. Pinker dedi. Dönis soğukkanlılığını bozmadan bana külotunuzu vermediniz hala dedi. Haydi bakayım Pinker, bütün bir öğleden sonra çok uslu oldun, bunu bozma artık dedi. Dönis nöbetçiye onu küçümser gibi dik dik baktıktan sonra Jeannie'ye dönerek Robinson farelerden çok korkar, bunu biliyor muydunuz psikolog hanım dedi. Birden Jeannie'nin içine bir kurt düştü. Onun anlayamadığı bir şeyler oluyordu. Telaş içinde kağıtlarını toplamaya başladı. Robinson'ın huzursuzlandığı belli oluyordu. Farelerden nefret ederim, bak bu doğru ama onlardan korkmam. Dennis eliyle işaret ederek şu köşede duran kocaman gri fareden mi korkmuyorsun dedi. Robinson odanın içinde dolanıp duruyordu. Köşede fare filan yoktu. Robinson'ın sırtı onlara dönük, yani Dennis elini cebine sokarak sıkıca bağlanmış bir paket çıkardı. O kadar hızlı hareket ediyordu ki ne yapmaya çalıştığını son ana kadar çıkaramadı. Mavi puanları olan eşarbın katlarını açınca içinden pembe, uzun kuyruklu kocaman bir fare çıktı ortaya. Jeannie'nin korkudan ödü koptu. Kolay kolay midesi bulanmaz ama büyük bir sevecenlikle avuçlanmış bir fareyi görmek o denli ürpertici bir şeydi ki bir kadını öldürebilirdi. Robinson yeniden onlara doğru başını çevirmeye kalmadan Dennis fareyi salıvermişti. Fare karşı duvara doğru koştu. İşte orada Robinson, orada diye bağırdı Dennis. Ortalıkta dolanıp duran Robinson'ın yüzü fareyi görünce bembeyaz oldu. Pislik diyerek sopasını havaya kaldırdı. Fare döşemenin üzerinde şekilden şekile giriyor, saklanacak delik arıyordu. Robinson elinde sopa farenin peşine düştü. Duvarın üzerinde izler bırakarak sopasını sallıyor fakat bir türlü fareye isabet ettiremiyordu. Beyninde uyarı zilleri çalmaya başlayan Jeannie bir yandan da Robinson'ı seyrediyordu. Ortada bir yanlışlık, akıl dışı bir şey vardı, bu gülünç bir şakaydı. Dennis aslında şakacı biri değildi, o bir katil, bir seks manyağıydı. Bu yaptığı şey kişiliğine ters bir davranıştı. Ancak dehşet içinde bir şeyin farkına varır gibi oldu. Bu bir şaşırtmacaydı. Dönis'in niyeti başkaydı galiba. Saçına bir şeyin dokunduğunu hissetti sanki. Sandalyesinin üzerinde başını arkaya doğru çevirince kalbi duracakmış gibi oldu. Dennis yer değiştirerek yanı başında dikilmiş duruyordu. Tam yüzünün hizasında bıçak gibi bir şey tutuyordu. Ucu sivriltilmiş, yuvası yassılaştırılmış, teneke bir kaşıktı bu. Bağırmak istedi ama bağıramadı. Oysa bir saniye öncesine kadar güven içinde olduğunu düşünüyordu. Şu anda bir katil tarafından bıçakla tehdit edilmekteydi. Böyle bir şey bu kadar çabuk nasıl olabilirdi? Kan beynine sıçramıştı sanki, hiçbir şey düşünemiyordu. Dennis sol eliyle de saçlarından kavradı. Bıçağın sivri ucunu gözlerine o kadar yaklaştırmıştı ki bıçağı bile net olarak göremiyordu. Dennis hafifçe eğilerek kulağına bir şeyler fısıldadı. Sıcak soluğunu yanağında hissediyordu. Terdi terdi de kokuyordu. O kadar alçak sesle konuşuyordu ki Robinson'ın çıkardığı gürültü yüzünden onu işitemiyordu. ''Dediğimi yap yoksa gözlerini oyarım.'' Korkudan eli ayağı tutmuyordu. ''Ah tanrım hayır yapma, sakın gözlerimi çıkarma.'' diye yalvardı. Ona bu denli yabancı gelen bir tonla alttan alarak ve de kendini bırakarak konuştuğunu fark edince aklı başına gelir gibi oldu. Büyük bir umutsuzluk içinde kendini toparlayarak düşünmeye başladı. Robinson hala farenin peşindeydi. Dennis'in niyetinin ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Bu olanları Jeannie'nin bir türlü aklı almıyordu. Bir eyalet cezaevinin tam göbeğindeydi, yanında silahlı bir gardiyan vardı ve kendi de Dennis'in insafına kalmıştı. Birkaç saat önce eğer saldıracak olursa ona gününü göstereceğini düşünerek durumu ne kadar hafife almıştı meğer. Jeannie korkudan tir tir titremeye başladı. Dennis aniden saçlarını çekerek onu havaya kaldırınca ayağa fırladı. ''Lütfen'' dedi Jeannie. Bunu söylerken bile bu denli aşağılanmış bir durumda ona yalvardığı için kendi kendinden nefret etti. Ama korkudan başka bir şey gelmiyordu elinden. ''Ne istiyorsan yapacağım.'' Dudakları kulağının üzerinde geziniyordu. ''Külotunu çıkar.'' diye fısıldadı Dennis. Jeannie dondu kaldı. Ne isterse yapmaya hazırdı. Utanmak sorun değildi artık. Yeter ki kurtulsundu. Ama külotunu çıkarmak ona karşı gelmek kadar tehlikeli olabilirdi. Ne yapacağına karar veremiyordu. Şu Robinson'la bir göz göze gelebilse. Robinson arkada görüş alanının dışındaydı. Gözüne dayanmış bıçak yüzünden başını çevirmeyi bile göze alamıyordu. Ama fareye küfredip durduğunu, elindeki sopayı hayvana doğru savurduğunu işitebiliyordu. Deniz'in ne yaptığını hala görmediği belli oluyordu. Deniz soğuk ve ürkütücü bir sesle "Fazla zamanım yok" diye mırıldandı. "İstediğim şeyi vermezsen bir daha asla gün yüzünü göremeyeceksin." Jeanne bu söylediklerine inanıyordu. Onunla yaptığı 3 saatlik psikolojik görüşmeyi daha yeni tamamlamıştı. Bu yüzden nasıl biri olduğunu biliyordu. Acımasızın tekiydi. Pişmanlık diye bir şey yoktu onda. İstediğini yerine getirmeyecek olursa gözünün yaşına bakmadan onu sakat bırakabilirdi. Jeanne külotunu çıkardıktan sonra Dennis'in ona ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı. Bununla yetinip bıçağı yüzünden çekecek miydi acaba? Yoksa gene de onu yaralar mıydı ya da başka bir şey mi isterdi ondan? Robinson neden hala şu lanet olası fareyi öldürememişti? "Çabuk ol" diye fısıldadı Deniz. Kör olmaktan daha kötü ne olabilirdi dünyada? "Pekala" diye inledi Jeanne. İsteksiz isteksiz eğildi. Deniz hala saçlarını tutmuş bırakmıyor, bıçağını da yüzünden ayırmıyordu. Jeanne ellerini güçlükle kullanarak giysisinin eteğini yukarıya çektikten sonra keten pamuklu külotunu aşağı sıyırdı. Külot dizlerine doğru kayarken Deniz bir ayı gibi boğazından hırlayarak homurdandı. Jeanne aklı bu yaptığı şeyde en küçük bir kusur olmadığını söylese de yerin dibine geçmişti. Telaşla giysisini düzelterek gene eski haline getirdi ve soyunuk yerlerini örttü. Sonra yere düşen külotunu tekmeleyerek gri marley kaplı döşemenin üzerine fırlatıp attı. Kendini son derece yorgun, savunmasız hissediyordu. Deniz onu salıverdikten sonra eğildi, külotu yerden alarak yüzüne bastırdı. Gözlerini kapamış kendinden geçercesine külotu kokluyordu. Jeanne dik dik baktı. Onun bu zoraki ve teklifsizce hareketi karşısında şaşkınlıktan ağzı açık kalmıştı. Gerçi ona dokunmuyordu bile ama gene de bir iğrenti, bir ürperti geçirdi içinden. Şimdi ne yapacaktı acaba? Robinson'un sopası büyük bir gürültüyle bir şeyleri eziyordu. Jeanne başını çevirip baktığında adamın sonunda fareyi öldürmek için sopasını kaldırıp kaldırıp indirdiğini gördü. Elindeki sopa farenin iri vücudunun bir yarısını çoktan ezmişti. Kırmızı marley döşeme kıpkırmızı kana boyanmıştı. Artık hayvan kaçamazdı. Gözleri açıktı. Soluk aldıkça gövdesi titriyordu. Robinson son bir kez daha vurarak hayvanın başını ezdi. Ezilmiş kafasından sümüksü gri bir sıvı akan fare artık kımıldamıyordu. Jeanne tekrar Deniz'e baktı. Bütün bir öğleden sonra yaptığı gibi gene masanın başına geçip oturduğunu görünce çok şaşırdı. Yerinden hiç kımıldamamış gibiydi. Yüzünde masum bir ifade vardı. Bıçak ve külot da ortada görünmüyordu. Jeanne tehlikeyi atlatmış mıydı acaba? Her şey sona ermiş miydi? Robinson o kadar zorlanmıştı ki güçlükle soluk alabiliyordu. Kuşkulu gözlerle Deniz'e doğru bakarak "Yoksa o haşeratı buraya sen mi getirdin Pinker?" dedi. Deniz "Hayır ben getirmedim efendim" diyerek kıvırttı. Jeanne "Evet o getirdi" demeyi geçirdi kafasından ama nasılsa diyemedi. Robinson "Böyle bir şey yapmış olduğun aklımdan geçseydi ben senin..." Gardiyan Jeanne'ye şöyle bir baktıktan sonra sözlerinin gerisini getirmekten vazgeçti. "Bunu yanına koymayacağımı bilirdin herhalde" dedi. "Evet efendim." Jeanne artık güven içinde olduğunu anladı. İçi rahattı ama bir türlü öfkesi geçmiyordu. Onuru kırılmış bir halde dik dik Deniz'e baktı. Bu adam nasıl olur da hiçbir şey olmamış gibi davranabilirdi böyle. Robinson "Pekala madem öyle bir kova su bul da şuraları bir güzel yıka bari" dedi. "Derhal efendim." "Jeanne siz fareyi öldürmeye çalışırken Deniz benim külotumu yürüttü demeyi denediyse de ağzını açamadı. Böyle bir şey söylemek ona çok anlamsızmış gibi geldi. Ayrıca bunu söyleyince arkadan neler geleceğini tahmin edebiliyordu. Bu yüzden soruşturma için onu en az 1 saat burada tutabilirlerdi. Deniz'in üzeri aranıp külot bulunduktan sonra çamaşır cezaevi müdürü Temoyne gösterilecekti. Adam suç unsuru külotu bir güzel inceledikten sonra eline alıp içiyle dışıyla oynayarak bir yandan da tuhaf tuhaf Jeanne'ye bakacaktı. Hayır, hiç ağzını açmayacaktı. Saldırıya uğradıkları halde olayı herkesten saklamaya çalışan kadınları öteden beri horladığı için bir suçluluk duygusu içinde kendi kendinden utandı. Öyle ya, şimdi de aynı şeyi kendisi yapıyordu. Demek Dennis de buna güvenmişti. Onun olayı bu türden bir duyguyla karşılayacağını tahmin etmiş ve yaptıklarının yanına kalacağını hesaba katarak kumar oynamıştı. Böyle düşününce de o kadar öfkelendi ki bir an dalaşmayı göze alarak oyunu bozmaya niyetlendi. Daha sonra Temoy'nin, Robinson'ın ve öteki cezaevi görevlilerinin ona bakarak içlerinden bu kadının kıçında külot yok diye düşünecekleri aklına geldi. Bunun da son derece aşağılayıcı bir şey olacağını düşündü. Şu Dennis ne kadar da zekiydi. Jimnastik salonunu ateşe veren, Lisa'ya tecavüz eden adam kadar zekiymiş meğer. Hatta Steve kadar. Robinson, bir şeye bozulmuş gibi bir haliniz var dedi. Farelerden, benden de çok nefret ediyor olmalısınız. Jeanne kendini toparlamaya çalıştı. Her şey sona ermişti, hayatını da kurtarmıştı, gözlerini de. Sonuçta kötü bir şey olmadı ki dedi kendine. Gözlerimden de olabilirdim, tecavüze de uğrayabilirdim. Sadece iç çamaşırımı kaybettim, o kadar. Dennis'e teşekkür etmelisin. Ben iyiyim, teşekkür ederim dedi. Öyleyse sizi dışarı çıkarayım. Üçü birlikte odadan çıktılar. Robinson kapının dışında, sen git bir paspas bul Pinker dedi. Dennis sanki bütün bir öğleden sonralarını aynı yatakta geçirmiş iki sevgililermiş gibi uzun uzun içtenlikli bir gülüşle gülerek Jeanne'ye baktı. Sonra cezaevinin girişine doğru yürüyerek gözden kayboldu. Jeanne onun derin bir gönül rahatlığı içinde olduğunu görebiliyordu. Ama bu gönül rahatlığında onun tiksintisi de vardı. Çünkü cebinde taşıdığı onun külotuydu. Acaba külotunu yanağına bastırarak mı uyurdu bu gece? Tıpkı oyuncak bebeğiyle yatağına giren çocuklar gibi. Yoksa onunla cinsel ilişkide bulunuyormuş gibi yaparak külotunu penisine dolayıp kendini tatmin mi ederdi? Hangisine karar verirse versin, mahremiyetine girerek özgürlüğünün canına okuduktan sonra hepsini de ister istemez sineye çekecekti. Robinson onu ana kapıya kadar geçirdikten sonra elini sıktı. Jeanne güneşin altında park yerini bir boydan bir boya kat ettikten sonra Chevrolet'in yanına geldi. Bir yandan da buradan bir an önce çekip gitsem iyi olacak diyordu içinden. Dennis'in DNA örneğini aldı ya, işte bu dünyaya değerdi. Lisa direksiyonun başına geçti, havalandırmayı çalıştırarak arabanın içini serinletmeye başladı. Jeanne kendini arka koltuğa attı. Lisa arabayı hareket ettirdikten sonra dayak yemiş gibisin dedi. Alışveriş yapabileceğimiz ilk yerde dur dedi Jeanne. Olur, ne alacaksın? Sana sonra anlatırım ama dünyada inanmazsın. 19. Bölüm. Barrington yemekten sonra çevredeki sakin barlardan birine gitti ve kendine bir martini ısmarladı. Jim Proust'un cinayeti ima eden patavatsızca konuşması onu çok korkutmuştu. Jim'in yakasına yapışarak bağırıp çağırması aptallıktı, kendisi de bunun farkındaydı. Ne var ki bu konuda tedirginlik duyduğu için kendini suçlamıyordu. Hiç değilse o konuda neler hissettiğini Jim'in öğrenmiş olması gerekirdi. Bu onların ilk kavgası değildi. 70'li yılların başında Watergate skandalı patlak verdiğinde ilk birbirlerine girişini dün gibi hatırlıyordu. O günler korkunç günlerdi. Düzenden yana olmanın hiçbir saygınlığı yoktu. Yasa ve düzenden yana olan politikacılar düzenbazlıkla suçlanıyorlardı. Yasal olmayan en küçük eylem ne kadar iyi niyetli olursa olsun anayasal suç sayılıyordu. Preston Bark dehşete kapılmıştı. Üstlendikleri bu önemli görevden olduğu gibi vazgeçmek istemişti. Jim Proust ise onu korkaklıkla suçlayarak öfke içinde ortada korkulacak bir şey olmadığını savunmuş, aynı görevi Siyah Kara Kuvvetleri ortak projesi olarak daha bir güven içinde sürdürmelerini önermişti. Kuşku yok, işlerine burnunu sokacak herhangi araştırmacı gazeteciyi gözünü kırpmadan öldürmeye hazırdı. Bir özel şirket kurarak hükümetle olan bağlarını en aza indirmeyi öneren Barrington olmuştu. Bugün de içinde bulundukları güçlüklerle savaşımı gene ona bırakıyorlardı. Burası soğuk ve iç karartıcı bir yerdi. Barın hemen üstündeki televizyon ekranında pembe dizi türünden bir şeyler gösteriliyordu ama sesi kısmışlardı. Soğuk Jim Barrington'ın sinirlerine iyi geldi. Jim'e olan öfkesi yavaş yavaş dağıldı ve düşüncelerini Jeanne Ferrami üzerinde yoğunlaştırdı. Korku yüzünden acele bir kararla onlara bir şey söz vermişti. Hiçbir şeyi umursamadan Jim ile Preston'a Jeanne'nin hakkından geleceğini söylemişti. Şimdi yüklendiği bu akılsızca görevi yerine getirmeliydi. Steve Logan ile Dennis Pinker hakkında durup durup sorular sormayı kessinlerdi artık. Aklın almayacağı kadar zor bir şeydi bu. Gerçi onu kendisi işe almış, ödeneğini kendisi sağlamıştı. Ama ona en küçük bir emir veremezdi. Jim'e de söylediği gibi üniversite kara kuvvetlerine benzemezdi. Jeannie Jones Falls Üniversitesi'nde çalışmaktaydı. Genetiko bir yıllık fonu daha şimdiden devretmişti. Kuşkusuz uzun vadede Barrington bu para akışını kolayca durdurabilirdi ama bu yetersizdi. Onları mahvedecek bilgileri öğrenemeden hem de derhal ona engel olmalıydı. ''Sakin ol bakalım'' dedi içinden, ''sakin ol.'' Jeannie'nin en zayıf yanı hastaların iznini almadan onların tıbbi veri tabanlarını kullanıyor olmasıydı. Bu da gazetecilerin insanların özel hayatlarına girilip girilmediğini umursamadan skandala dönüştürebilecekleri türden bir şeydi. Üniversiteler skandal dendi mi dehşete kapılırlardı. Çünkü her skandal onların fon gelirlerini alt üst edebilirdi. Böylesine gelecek vaat eden bir projeyi yok etmek cinayetti. Bu Barrington'ın savunduğu her şeye ters düşerdi. Jeannie'yi yüreklendiren kendisiydi. Oysa şimdi kuyusunu kazmak zorundaydı. Jeannie haklı olarak buna çok üzülecekti. Barrington kimi zaman onun kötü genleri olmalı diyordu içinden. Bu yüzden er ya da geç başı belaya girecekti. Ama gene de onun düşüşüne kendisi neden olsun istemezdi. Jeannie'nin vücudunu düşünmemeye çalıştı. Barrington'ın öteden biri kadınlara zaafı vardı. Bunun dışında kötü bir alışkanlığı yoktu. İçkiyi az içerdi, kumarlarası iyi değildi. İnsanların uyuşturucu almalarına hiç aklı ermezdi. Karısı Vivi'yi çok sevmişti. Buna karşın evli oldukları yıllarda öteki kadınların baştan çıkarıcı tavırları yüzünden onu terk etmişti. Şu anda Jeannie'yi düşündüğü sırada bir yandan parmaklarını saçlarının arasında dolaştırıyor, bir yandan da ''Bana o kadar iyi davrandın ki bu yüzden sana çok şey borçluyum. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.'' diyordu içinden. Böyle şeyler düşündüğü için de çok utandı. Herkes onun patronu ve akıl hocası olduğunu varsayıyordu. Yoksa onun ayartıcısı değil. Ona hem çok içerliyor hem de çok arzuluyordu. Tanrı aşkına alt tarafı bir kızdı işte. Nasıl oluyor da bir tehdit oluşturabiliyordu böyle? Burnu halkalı bir çocuk. Hayatlarının en büyük başarısını gerçekleştirmekte oldukları bir sırada Jim'in, Proust'un ve onun nasıl başını belaya sokabilirdi? Artık hiç kimse onlara engel olamazdı. Bunları düşünürken bile korkusundan başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Jeannie ile seviştiğini hayal ederken onu boğarak öldürmeyi bile kuruyordu kafasında. Gene de ona karşı kamuoyunu ayağa kaldıracak türden bir şey yapmak içinden gelmiyordu. Basını kontrol altında tutmak zordu. Gazetelerin Jeannie'yi sorgulamaya başlaması bir fırsat yaratabilirdi. Ama bu da onun fon kaynaklarının kuruması demekti. Bu çok tehlikeli bir savaş oyunu demekti. Ne var ki Jim'in çılgınca sözünü ettiği cinayet dışında başka bir şey de düşünemiyordu. Bardağını dipledi. Barmen çocuk bir martini daha uzattı. Ama o geri çevirdi. Barın içini kolaçan ederken erkekler tuvaletinin hemen yanında bir telefon kulübesi gözüne ilişti. American Express kartını kullanarak Jim'in ofisine telefon etti. Telefona Jim'in küstah gençlerinden biri çıktı. ''Senatör Proust'un ofisi.'' ''Ben Barrington Jones.'' ''Senatör şu anda bir toplantıda, çok özür dilerim.'' Barrington, Jim yardımcılarını biraz daha nazik olmaları için eğitse ya dedi içinden. ''Acaba bugün öğleden sonra basınla bir randevusu var mıydı?'' ''Pek bilemiyorum. Neden sordunuz, öğrenebilir miyim efendim?'' Barrington'ın sabrı taştı. ''Hayır delikanlı, öğrenemezsin.'' dedi. Kendilerini son derece önemseyen yardımcıları Capitol Hill'in lanetiydi. ''Yalnız sorduklarımı yanıtlayabilir ya da beni Jim Proust'a bağlayabilirsin. Ya da sen o lanet olası işini kaybedebilirsin. Şimdi hangisi olsun?'' ''Lütfen bekleyin.'' Bir süre bekledi. Jim'den yardımcılarına nezaket öğretmesini beklemek, şempanzeden yavrusuna sofra kurallarını öğretmesini beklemek gibi bir şey dedi içinden. Patronun kişiliği adamlarını da etkiliyordu. Görgüsüz kişinin çalışanları her zaman inceliksiz olurlardı. Telefonda başka bir ses, Profesör Jones, senatör, 15 dakika içinde Kongre üyesi Dinkin'in yeni bir Amerika Umudu adlı kitabının tanıtılacağı basın toplantısına katılmak zorunda dedi. Bundan iyisi can sağlığıydı. Nerede? Watergate Oteli'nde. Jim'e söyle ben de orada olacağım. Yalnız unutma, konuk listesinde benim de adım bulunsun lütfen. Barrington yanıtı beklemeden telefonu kapadı. Bardan çıktı ve bir taksiye atlayarak otele gitti. Böyle konular çok dikkat isterdi. Basını idare etmek rizikolu bir işti. Usta bir muhabir apaçık ortada olan olayları çok eskiden yaşanmış gibi göstererek bunu neden saklamaya çalışıyorsunuz demeye getirirdi. İşin rizikolarını düşündükçe bunun ona kazandıracaklarını da hatırlamadan edemedi. Önce basın toplantısının yapılacağı salonu buldu. Adı listede yoktu. Şu kendini beğenmiş yardımcılarda hiç iş yokmuş meğer. Kitabın yayımcısı onu görünce hemen tanıdı ve kameralarını Barrington'ı da görüntülemesi için onu içeri aldı. Fotoğraflarda çok güzel görüntü veren Turnbull ve Asser gömleğini giymiş olmasına sevindi.
17. ayrımın sonu. Sayfa 204.